Ayrım 30.
1 milyon 300 bin Rum Yunanistan'a, 500 bin kadar Müslüman ise Türkiye'ye göçtü. Sadece Selanik'ten 99.720 göçmen Türkiye'ye geldi. Dönmeler Selanik'te 1923'e kadar yaşadılar. Bu tarihte Yunanistan ile Türkiye arasında nüfus mübadelesini düzenleyen Lozan Anlaşması maddelerine uygun olarak diğer Müslümanlarla birlikte şehri terk etmek zorunda kaldılar. İşlerinden bazıları Amerika Birleşik Devletleri'ne ya da Batı Avrupa'ya göç etti. Fakat büyük çoğunluğu İstanbul'a yöneldi. Meropi Anastasiadu, Selanik 1998 sayfa 70. Neden Selanik'i terk etmişlerdi? Yunanistan Rum mübadillere iskan sağlayabilmek için diğer unsurların ülkesini terk etmesini istedi. Bunu da uyguladığı tüccar defterlerinin Rumca tutulma şartı, ağır vergilerin ve cezaların koyulması gibi sert yöntemlerle gerçekleştirdi. Diğer yanda Yunanlar ekonomilerini millileştirmek istiyorlardı ve yeni oluşturulan Yunan milli ekonomisine Sabetaistlere ve Yahudilere yer yoktu. 1912'de Selanik'in Yunanlar tarafından alınmasıyla başlayan göç süreci son 10 yılda eski sahiplerinin çoğunu kaybetti. Dipnot: İkinci Dünya Savaşı'nda Ağustos 1943'te Selanik'ten ardı ardına kalkan konvoylar Auschwitz, Birkenau ve Bergen-Belsen gibi Nazi kamplarına 46 bin Selanikli Yahudi taşıdı. Bugün Selanik'te çok az sayıda Yahudi nüfus vardır. Tüccar Rumların Yunanistan'a gitmesi ülke ekonomisini sekteye uğratabilirdi. Boşluğu batıya yakın ticareti bilen Selanik gibi şehirlerden gelenler dolduracaktı. Selanik, Kavala, Drama, Yanya, Kandiye, Girit, Midilli ve benzeri yörelerden gelen göçmenler, İzmir, Aydın, Manisa, İstanbul, Samsun, Sinop, Adana, Amasya, Tokat, Sivas, Niğde, Karaman, Tekirdağ, Ankara, Denizli, Malatya gibi farklı yerleşim bölgelerine yerleştirildi. Sabetaistler kavga ediyor. Mübadele günlerinde ilginç bir olay gazetelerin manşetlerinden düşmedi. Selanikli Karakaş Rüştü Bey meclise gönderdiği telgrafta Selanikli dönmelerin aslen ırken ve soy bakımından Türklük ve Müslümanlıkla ilgisi bulunmamaklığından, bunların Türk toplumu dışında tutularak veya ülkenin her tarafına dağıtılarak Türk nüfusuyla karışmaya mecbur edilmelerini istemekteydi. İşin garip yanı, Karakaş mağazaları sahibi Selanikli Karakaş Rüştü Bey Sabetaist'ti. Adından da anlaşıldığı gibi Karakaş grubundandı. Ne olmuş, nasıl olmuştu da Yunanistan'dan gelecek Sabetaistlere düşman kesilmişti. Kimi ruh sağlığının bozulduğunu, kimi kadın meselesi gibi nedenleri yazdı. Peki Selanikli Karakaş Rüştü Bey'le ilk röportajı yapan ve sürekli onu savunan gazeteci kimdi dersiniz? Vakit gazetesi muhabiri Hüseyin Necati. Hüseyin Necati kimdi? Eski başbakanlardan Tansu Çiller'in babası. Dipnot: Hüseyin Necati Çiller 1895 Milas doğumlu. Babası telgraf müdürü Nuri Efendi. Hüseyin Necati 1943'te Selanikli Muazzez Hanım'la evlendi. Bu evlilikten doğan Tansu Çiller Türkiye'nin ilk kadın başbakanı oldu. Konuyu dağıtmadan bir tespitte bulunmak gerekiyor. Vakit gazetesi Aydın İzmir vilayetinin Saruhan Manisa sancağına bağlı Gördes ilçesine saatçilik yapan Hacı Hasan Hulusi Efendi'nin oğulları Mehmet Asım Uz, İsmail Hakkı Uz ve Hasan Rasim Uz'a aitti. Soru: 19. yüzyılda saatçilik yapan bir Türk Müslüman olabilir mi? Büyük ağabey Asım Uz, Selanikli Ahmet Emin Yalman'la gazeteyi 250'şer lira koyarak 1917'de çıkardı. Ortaklık 5 yıl sürdü. 1923'te ayrıldılar. Ahmet Emin Yalman aynı yıl Vatan Gazetesi'ni çıkardı. Karakaşi Rüştü Bey'in Sabetaistleri suçlayan Vakit Gazetesi'ndeki demeç ve yazılarına ilk yanıt kimden geldi? Vatan Gazetesi sahibi ve yazarı Ahmet Emin Yalman'dan. Profesör Abraham Galante, Sabetay Sevi ve Sabetaycıların Gelenekleri adlı kitabın ön sözünde yararlandığı kaynakları belirtirken, Karakaşi Rüştü Bey'in söyledikleri ve yazdıklarıyla diğer gazetelerin yazdıklarından yararlandığını belirtiyor. Vatan, Yakubi grubundan bir dönmenin yazdığı ilginç ve özlü bir çalışmayı ihtiva ediyor. Vakit, Karakaş grubundan başka bir dönmenin ilginç beyanatlarını ve Resimli Dünya ise Kapancı grubundan genç bir dönmenin ilginç açıklamalarını ihtiva ediyor. 2000 sayfa 15. Karakaşilere yanıt Yakubi ve Kapancılardan gelmişti. Gazetelerdeki bu tartışmalar ilk kez Sabetaist adetlerin ortaya çıkmasına neden olacaktı. Sünnet adetleri Müslümanlardan farklıdır. Çocuklar 2 ya da 3 yaşında sünnet ettirilir. Ölen kadın bile olsa cenazeyi erkek yıkar. Sabetaist olmayan kadınla ilişkiye girenler cehenneme giderler. Bir toplulukta önce Sabetaist'e selam verilir. Yakubiler saçlarını tıraş etmek zorundadırlar. Kadınları ise çok ince örerler. Kapancılara uzun saçlı anlamına gelen kavalyeros denir. Edirne'li Yahudiler Sabetayistlere suda çeşitli dolambaçlar yaparken vücudunda çeşitli renkler gösteren sazan balığına benzeterek sazanikos demektedir. Sabetayist bir kimsenin askerlik hizmetinden muaf tutulması için gerekli parayı cemaat bir araya gelerek toplar. Tartışmalarda yığınla ayrıntı vardı ancak en yoğun tartışma kuzu bayramı kutlamalarının içeriğinde oldu. Karakaşi Rüştü'nün tartışma çıkaran sözleri şöyleydi. Kuzu bayramı. Bu bayram 22 Adar'da kutlanırdı. Her sene özel bir törenle bir gece ilk kez bir kuzunun yendiği bir bayramdı. O halde bu töreni oluşturan neydi? Evli iki erkek ve iki kadından oluşan en az 4 kişi kuzu bayramına iştirak etmelidir. Bu sayı arttırılabilir ama daima evli karşı cinslerden oluşan çift sayıdan oluşmalıdır. Şık giyimli ve mücevherlerini takmış kadınlar sofrayı hazırlarlar. Yemekten sonra eğlenceye başlanır ve belirli bir anda bütün mumlar söndürülerek ortalık karartılır. Kuzu bayramının anlamından kaynaklanan aşkı en uzun yaşamayı bilenler o gecenin kahramanıdır. Bu bayramdan sonra doğan çocuklar tarikatın kendisi kadar aziz sayılırlar. Bu bayram 4 gönül bayramı olarak da bilinir. Vakit gazetesine 8-18 Ocak 1924 tarihleri arasında 5 kez demeç veren Karakaşi Rüştü Bey'in söylediklerine yanıt, 15 Kasım 1925'te Sabiha Zekeriya Sertel çiftinin çıkardığı Resimli Dünya dergisine konuşan ve ismi açıklanmayan kapancı bir gençten geldi. Dipnot: Profesör Abraham Galante alıntı yaparken bir hataya düşmüştür. Resimli Dünya değil, Resimli Ay olacaktı. Sertellerin çıkardığı dergide Nazım Hikmet, Mehmet Rauf, Yakup Kadri, Reşat Nuri, Sabahattin Ali, Vala Nurettin gibi yazarlar çalışmıştı. Sanırım büyük mumların sönmesi olarak anılan tören Karakaş grubu tarafından uygulanmaktadır. Ayrıca benim grubumun mensuplarının da eskiden uyguladıklarına inanıyorum ama itiraf etmeliyim ki buna benzer hiçbir şey görmedim. Henüz yakın bir geçmişe kadar dönmeler kuzu töreni denilen özel bir tören yapılmadan kuzu eti yemiyorlar. İlkbahar mevsimine rastlayan belirli bir gecede kuzular özel bir ayine kesilerek hazırlanır ve dualar edilirken pişirilirdi. Dönme ailelerin her birine kuzudan bir parça düşerdi ve daha sonra bu eti hangi kasaptan olursa olsun satın almakla serbesttiler. Kuzu gecesi denilen bu gece esnasında bekarların kabul edilmediği törende başka dualar da okunabilirdi. Evli erkekler eşleriyle birlikte orada hazır bulunurlardı. Ben genç ve bekar olduğum için oraya katılamadım. Ama bekarlara uygulanan yasak tören esnasında eşlerin değiştirilmesi uygulamasına dayanıyor olsa gerek sanırım. Bu sırrı çözmek için harcadığım çabaların hepsi boşa çıktı. Herkesin verdiği cevap şuydu: evlen, o zaman anlarsın. Türkiye'de Karakaşi Rüştü Bey'in söyledikleri gazete manşetlerine kadar çıkmıştı. Ama bu yazılanlar ve tartışmalar Sabetayistlerin gelmesine engel olmadı. Bunca zaman geçti, Karakaşi Rüştü Bey'in bu tartışmayı niye başlattığı hala anlaşılamadı. Mübadele ayrılık acılarıyla sürdü. Mübadele yılların dostluklarının son bulması anlamına geliyordu. Girit Yağ ve Sabun Fabrikası sahipleri Cilivakilerin oğlu Eftal'in en yakın arkadaşı Rum Nikos'un ayrılması hayli zor olmuştu. Gün gelecek Nikos Kazancakis, Alexis Zorba adlı romanını yazacak, dünyada sayılı edebiyatçılar arasına girecekti. Önce DP, sonra AP'de politikayı yapan Eftal Cilivi yakın arkadaşının romanından beyaz perdeye aktarılan Zorba filmini gözyaşları içinde seyredecekti. Dipnot: Sara Cilivi bana eşinin ailesinin soy ağacını gösterdi. Cilivakiler arasında 1923 mübadelesiyle Girit'ten gelen bir isim de TKP hareketinin en zengini ve o kadar da cimrisi olarak bilinen Merkez Komite üyesi Cazım Aktimur'du. Mübadele hiç kolay olmadı. Çoğu kimse evsiz, topraksız kaldı. Rüşvet söylentileri dillere düştü. Zenginlerin komisyona para vererek iyi yerlere yerleştirildikleri haberleri uzun süre gündemden düşmedi. Eleştiri okları Evliyazadelerin damadı Doktor Tevfik Rüştü Aras'ı hedef alıyordu. Mübadele sırasında başarısız bulunan Doktor Tevfik Rüştü'yü bir sürpriz bekliyordu. 14. Bölüm 4 Mart 1925 Ankara. Evliyazadelerin bir damadı daha bakan olmuştu. İttihat ve Terakki'nin son kabinesinde Marif Nazırı olarak görev yapan Doktor Nazım'dan 7 yıl sonra Evliyazadeler yine bir bakan çıkarmışlardı. Başbakan İsmet İnönü Paşa'nın başkanlığındaki hükümette Evliyazadelerin bir damadı vardı, Doktor Tevfik Rüştü Aras. Doktor Tevfik Rüştü 13 yıl görev yapacağı Dışişleri Bakanlığı koltuğuna 4 Mart 1925'te oturdu. Kabineyi kuran isim görünürde İsmet Paşa'ydı ama perde arkasındaki isim hiç kuşkusuz Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal'di. Mustafa Kemal kendisine inanan isimlerden bir kabine kurmuştu. Doktor Tevfik Rüştü bu konuda Rüştü'nü defalarca ispat etmişti. Gazi ilk taraftarlarında olan Doktor Tevfik Rüştü'yü bu göreve daha gençliğinde Selanik kahvelerinde kehanetler savurduğu günlerde atamıştı. Doktor Tevfik Rüştü Avrupa'yı iyi tanır, birkaç yabancı dil konuşurdu. İşlek bir zekası vardı. Bundan daha önemlisi efendisinin aklının nasıl işlediğini bilirdi. Doktor Tevfik Rüştü her zaman aynı düşüncede olmaz ve çok kez efendisiyle birlikte siyaset konuşmalarıyla, oyun ve içkiyle geçen bir geceden sonra oldukça yorgun olurdu. Lord Kinross, Atatürk 1994, sayfa 425. Kısaca Atatürk dönemi diye bilinen 1923-1939 döneminin haysiyetli dış politikasının uygulayıcısı Doktor Tevfik Rüştü'ydü. Bu politikanın temeli İngiltere-Fransa gibi büyük devletlerin uydusu olmamaktı. Doktor Tevfik Rüştü Bey'i zor günler bekliyordu. İtalya'da Mussolini tüm sol partileri kapatmış, krala karşı sadece kendisinin sorumlu olduğunu ilan etmişti. Sovyetler Birliği'nde Stalin Troçki'yi savaş komiserliği görevinden almıştı. Yunanistan'da askeri darbe olmuş, yönetim subaylarının eline geçmişti. Almanya'da Nazilerin lideri Hitler'in ayak sesleri duyulmaya başlanmıştı. Balkanlar ve Orta Doğu siyasi istikrara bir türlü kavuşamamıştı. Gerek iç gerekse dış koşulların böylesine ağır olduğu bir dönemde hükümeti kuşkusuz Mustafa Kemal kurmuştu. Hükümetin bir devrim kabinesi olmasını istemişti. Çünkü yapılan devrimlere yola birlikte çıktığı bazı arkadaşları muhalifti. Özellikle saltanatın ardından halifeliğin kaldırılması yol arkadaşlarıyla arasını açmıştı. İpleri kopma noktasına getiren gelişmeler bir yıl önce başlamıştı. Devrimciler ile reformistler karşı karşıya. Mustafa Kemal'in orta çağdan kalan bir çıban olarak nitelendirdiği halifeliği TBMM 3 Mart 1924 gecesi kaldırdı. Aynı gece kaldığı Dolmabahçe Sarayı'nda sabaha karşı uyandırılan Halife Abdülmecid'in Türkiye'yi terk etmesi istendi. 36'sı erkek, 48'i kadın ve 60'ı çocuk 144 kişiydiler. Osmanlı hanedanının tamamı Türkiye dışına çıkarıldı. Mal varlıkları tasfiye edildi. Şehzadelere 24 ile 72 saat, kadınlara 1 hafta ile 10 gün arasında önem sıralarına göre değişen süreler tanındı. Sadece padişah eşleri olan kadın efendilerden ve hanım sultanlardan, sultanzade çocuklarından isteyenlerin Türkiye'de kalmasına izin verildi. Murat Bardakçı, Son Osmanlılar, 1999, sayfa 7. Bu arada bazı Hint ve Mısırlı Müslümanlar halifeliğin kaldırılmasını önlemek için Mustafa Kemal'e halife olun önerisi götürdüler. Mustafa Kemal ise halifeliğin ne Müslüman dünya ne de politik olaylar üzerinde etkisi kalmadığını düşünüyordu. Saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin kurulması ve son olarak halifelik kurumuna son verilmesi Mustafa Kemal ile bazı dava arkadaşlarını karşı karşıya getirdi. Tabii bu karşı karşıya gelme meselesinde kişisel çekişmeleri de unutmamak gerekir. Milli mücadele sürecinde önemli roller oynayan dört arkadaş yan yana gelerek bir muhalif cephe oluşturma arayışına girdiler. Hüseyin Rauf Orbay, Doktor Adnan Adıvar, Refet Bele ve İsmail Can Bulat. Rauf Bey'in Şişli'deki evinde gizli gizli buluşmaların ardından bir yeni siyasal parti doğdu. 17 Kasım 1924'te kurulan partinin adı Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'ydı. Kurucuları şu isimlerden oluşuyordu: Ali Fuat Cebesoy, Sabit Sağıroğlu, Hüseyin Rauf Orbay, Adnan Adıvar, Kazım Karabekir, Refet Bele, İsmail Can Bulat. Partinin genel başkanlığına Kazım Karabekir Paşa getirildi. İkinci başkan Rauf Orbay ve Adnan Adıvar Beylerdi. Genel sekreteri Ali Fuat Cebesoy Paşa'ydı. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın TCF kurulmasının çeşitli nedenleri vardı. Örneğin Mustafa Kemal İttihat ve Terakki döneminden beri karşı olduğu bir anlayışı yeni dönemde hayata geçirdi. Ya siyaset ya ordu. Yani siyasetle uğraşmak isteyen paşalar üniformalarını çıkaracaklardı. Kazım Karabekir Paşa, Ali Fuat Cebesoy Paşa, Hüseyin Rauf Orbay gibi isimler üniformalarını çıkarıp politika yapmaya karar verdiler. Fırkanın safında yer alanların başında eski ittihatçılar, ordudan ayrılmak zorunda kalan küskünler, devrimlere mesafeli duranlar, cumhuriyeti istemeyen hilafet yanları vardı. TCF bir cephe örgütü hüviyetindeydi. Her çeşit görüşten muhalif vardı. Hepsinin karşı olduğu isim Mustafa Kemal ve devrimleriydi. Ne yaptıklarını ne de yapış tarzını onaylıyorlardı. Onlara göre Mustafa Kemal diktatördü. Hadi saltanat neyse de hilafetin kaldırılmasını bir türlü kabul edemiyorlardı. Ve Mustafa Kemal karşıtlığı onları gericilerle işbirliğine kadar götürdü. Fırkada ağırlık ittihatçılardaydı. Örneğin yapılan ara seçimlerde eski İzmir valisi Rahmi Bey ve Halil Menteşe Bey TCF listesinden aday olmuşlar ancak kazanamamışlardı. TCF'nin mecliste 30'a yakın üyesi vardı. Bu isimlerin hepsi Yunanistan'la olan mübadele sırasında yapılan yolsuzlukları bahane ederek Cumhuriyet Halk Fırkası'ndan ayrılmıştı. TBMM genel kurullarında tıpkı 1. Meclis'in tekrarı sahneler yaşanmaya başlandı. 30 muhalif milletvekili hükümeti hemen her gün topa tutuyordu. Hedef hükümet gibi görünse de aslında Çankaya Köşkü'ydü. Anayasal düzen içerisinde tek kişilik zorba yönetimlere karşı olduklarını belirtiyorlar, dini düşünüş ve inançlara saygı istiyorlar, yabancı sermaye yatırımlarını destekliyorlar, basın özgürlüğünden yana tavır alıyorlar, belediye başkanlarının atamayla değil seçimle iş başına gelmesini istiyorlardı. Mecliste gergin günler yaşanıyordu. Mustafa Kemal muhalefetin önünü kesmek için İsmet Paşa'yı başbakanlıktan alıp yerine daha liberal bir isim olan Ali Fethi Okyar Bey'i atadı. Bu atama ortamı biraz yatıştırır gibi oldu. Ama önce Ardahan milletvekili Halit Paşa'nın Afyon milletvekili Ali Çetinkaya tarafından vurulup öldürülmesi ve arkasından Şeyh Said isyanı ülkeyi ve meclisi daha da gerdi. Üstelik dış politikada Musul sorunu Türkiye'nin başını ağrıtıyordu. Musul aslında 1. Dünya Savaşı'nda kaybedilmemişti. Hatta Mondros mütarekesinde Musul Osmanlı vilayetiydi. İngiltere Musul'u mütareke sonrasında işgal etmişti. Şimdi ise petrol zengini bu bölgeden çıkmak istemiyordu. Lozan Konferansı'nda da taraflar uzlaşmaya varamamıştı. Türkiye Musul'da en yoğun nüfusa Kürtlerin, sonra Türklerin sahibi olduğunu, hatta Kürtler ile Türklerin aslında aynı ırktan geldiği tezini savunuyordu. Sanki Şeyh Said isyanı Kürt ile Türk'ün aynı olmadığını gösterebilmek için çıkarılmıştı. 13 şehri kapsayan Şeyh Said isyanı Türkiye'yi sadece diplomasi masasında güçsüzleştirmemiş, savaştan yeni çıkan ekonomisinde zayıflatmıştı. Ayaklanmanın ardında İngiliz parmağı vardı. İsyan karşısında aciz kalan Ali Fethi Okyar hükümeti çekildi. Yeni kabineyi İsmet Paşa kurdu. İşte Doktor Tevfik Rüştü böylesine zor bir dönemde Dışişleri Bakanlığı koltuğuna oturmuştu. Kabinenin ilk icraatı hükümete geniş yetkiler veren Takrir-i Sükun Kanunu'nu çıkarıp istiklal mahkemelerini tekrar kurmak oldu. Ve 31 Mayıs 1925'te ayaklanma bastırıldı. Şeyh Said ve 39 arkadaşı Diyarbakır'da Ulu Cami önünde idam edildi. Sonra muhalefet susturuldu. 3 Haziran'da Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapatıldı. Eşref Edip, Velid Ebu Ziya, Abdülkadir Kemali Öğütçü, Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu, Sadri Ethem, Ahmet Emin Yalman, Ahmet Şükrü Esmer, Supi Nuri İleri gibi gazeteciler yazılarıyla halkı kışkırttıkları iddiasıyla İstiklal Mahkemelerinde yargılandılar. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal'in affıyla kurtuldular. Devrimciler gericilikle mücadelede kararlıydı. 25 Kasım'da şapka giyilmesine ilişkin kanun mecliste kabul edildi. Kanun teklifini meclise getiren Konya milletvekili Refik Koraltan Bey'di. Dipnot: O günün gazeteleri nasıl şapka giyileceği konusunda yayınlar yapıyordu. Çünkü garip olaylar yaşanmaya başlanmıştı. Örneğin İzmir yakınlarında bir kasabada erkekler sınır dışına çıkarılmış bir Ermeninin şapka dükkanından aldıkları tüylü kadın şapkalarını başlarına geçirmişlerdi. Anılarını en ince ayrıntılarıyla dile getirmesiyle ünlü Fahrettin Altay Paşa, o günleri yazar Taylan Sorgun'a şöyle anlattı. Yıl 1925, bu senenin en önemli olayı Atatürk'ün milletimizin başındaki fesi atarak şapka giydirmesi ve kıyafetine benzetmesi olmuştur. En üzücü olay da Latife Hanım'dan ayrılmasıdır. Bu ayrılışın onu çok üzdüğünü fakat bunu kimseye hissettirmemeye çalıştığı hissediliyordu. Odasında bağrı yanık bülbüle döndüm türküsünü çaldırarak hüzünlendiği duyulmuştu. Sene sonunda İzmir'e geldi. Öğretmenler topluluğunda konuşurken genç bir öğretmen kız, Afet İnan, dikkatini çekti. Gece Türk Ocağı'nda verilen bir müsamerede onu locasına davet etti, beni de çağırdı. Öğretmen hanım diye tanıttı. Hürmetle selamladım. Çok genç, sarı saçlı, mavi gözlü, kibar tavırlı bu öğretmen bayanı şu tarzda anlatmaya başladı. Ailesi Selanik'te bizim aileye akraba denecek kadar yakındır. Kendisine burada tesadüf ettiğime sevindim. Annesi ölmüş, babası genç bir kızla evlenmiş, bu da hayatını kazanmak için öğretmen olmuş. Okumaya çok meraklı fakat tahsilini ilerletmeye imkan bulamıyormuş. Kızım olmayı kabul etti. Ankara'ya gelecek, hem öğretmenlik yapacak hem de tahsilini yükseltmek imkanını bulduracağım. Atatürk'ün üzüntüsünü giderecek bir arkadaş bulmuş olmasına hepimiz çok sevinmiştik. Saat 20.30'da Atatürk tarafından yemeğe çağrıldım. Salonda müzik çalıyordu. Atatürk kızların eğitimi için Yahudi hizmetçisiyle birlikte İsviçre'den özel getirtilen Madame Baver ve manevi evlat edindiği 4 küçük kızla yeşil odada oturmuş, neşeli neşeli konuşuyordu. Önünde bir kadeh rakı ile biraz leblebi vardı. Bana da karşısında yer gösterdi, bir kadehte rakı söyledi. Garson sahibi İsmet Paşa ve Doktor Tevfik Rüştü Bey'in hemen gelmeleri için telefon edilmesini emretti. Doktor Tevfik Rüştü'nün geleceği fakat İsmet Paşa'nın henüz evine gelmediği bildirildi. Dairesine telefon ediniz, mutlaka gelsin, bekliyorum buyurdular. Biraz sonra Doktor Tevfik Rüştü Bey frak giyinmiş, elinde körüklü donuk siyah bir gece silindir şapkası olarak eşi kızıyla geldi. Biz o zamanlar ne fraktan ne de bu gibi şapkalardan anlamıyorduk. Biraz sonra İnönü de geldi, ayaküstü birer kadeh içilerek sofraya oturuldu. Sofradan kalkınca dans edelim dediler, gramofon çaldı, Atatürk Madame Bavere alarak güzel bir dans yaptı. Bunun adının Foxtrot olduğunu Aras'tan öğrendim. Biraz ara verildi, madamı dansa kaldırmaklığımı işaret etti. Hiç bilmem dedimse de olmaz, öğrenmek lazım diyerek madama paşaya öğretiniz buyurdular. Atatürk'ün bir ara Doktor Tevfik Rüştü'nün küçük yaştaki 11 yaşında S'ye kızı Emel gözüne ilişti, onu okşadı. Fakat uzun saçlarını beğenmedi. Bunun modası geçti diyerek berberi Sabri'yi çağırdı ve orada saçları modaya uyar şekilde kestirdi. Bak şimdi daha güzel oldu, modayı ihmal etmemeli diyerek iltifatla bulundu. İmparatorluktan Cumhuriyete 2003 sayfa 339, 343, 345. 30 Kasım'da tekke, zaviye ve türbelerin kapısına kilit vuruldu. Kur'an-ı Kerim'in Türkçe'ye çevrilmesi önerisi Millet Meclisi'nde kabul edildi. Uluslararası saat ve takvimi kullanmak için yasa çıkarıldı. Meclis kürsüsünün arkasındaki duvara "Hakimiyet milletindir" levhası asıldı. İttihat ve Terakki'nin yapmaya cesaret edemediği devrimler tek tek yaşama geçiriliyordu. Muhalif kanattaki Evliyazadeler. Evliyazadelerin bir damadı yeni düzenin inşasına çalışırken diğer damadı muhalifler arasındaydı. Doktor Nazım 20 Temmuz 1925'te yapılacak seçimlerde nasıl tavır alınacağına dair İstanbul'da eski Maliye Nazırı Selanikli Cavit Bey'in evinde yapılan toplantılara katıldı. Dönemin yeni bir parti kurmaya elverişli olmadığını söyledi. Halkın Mustafa Kemal'e olan ilgisinin sona ermeden parti kurmanın anlamsız olacağını ileri sürdü. Ona göre parti kurmak için zamana ihtiyaç vardı. Doktor Nazım hemşerisi Cavit Bey'in İstanbul'daki evine birkaç kez gitti. Bu ziyaretlerin birinde sürprizle karşılaştı. Aslında buna sürpriz de denemezdi. Çünkü Doktor Nazım Cavit Bey'in 2 yıl önce İsviçre Alplerinin tepelerinde Luzern Gölü'nün üstündeki Rigi'deki evlendiğini duymuştu. Selanikli Cavit Bey'in eşi Aliye Hanım, Sultan II. Abdülhamid'in en sevdiği oğlu Burhanettin Efendi'nin eşiydi. Ancak Burhanettin Efendi'den boşanmıştı. Aliye Hanım Cavit Bey'le daha önceden tanışıyorlardı. Ailece sık sık yan yana geliyorlardı. Bu evlilikten Osman Şiar Yalçın doğdu. Dipnot. Selanikli Cavit Bey ölüme gitmeden önce oğlu Osman Şiar'ı yakın arkadaşı gazeteci Hüseyin Cahit Yalçın'a emanet etti. Osman Şiar'ı Hüseyin Cahit Yalçın büyüttü ve ona kendi soyadını verdi. Cavit Bey'in akrabalarının soyadı Gerçel'dir. Kardeşleri Mustafa Şefkati Gerçel ve İsmail Kazım Gerçel'in mezarları Sabet Ayist Mezarlığı olarak bilinen Üsküdar'daki Bülbül Derisi mezarlığındadır. Doktor Nazım eski iddiatçı arkadaşlarıyla nadiren bir araya geliyordu çünkü fazla göze batmak istemiyordu. Ama artık o ilk geldiği günlerdeki çekingenliği üzerinden atmıştı. Mustafa Kemal'den sürekli Sarı Paşa ya da Gazoz Paşa diye bahsediyordu. Evliyazadelerin iki damadı iki ayrı gruptaydı. Biri Doktor Tevfik Rüştü iktidarda, diğeri Doktor Nazım muhalefetleri perde arkasından yöneten ekip içindeydi.